Ayrım 22. Sayfa 205. 3. Kriz ve istikrar programı süresince ekonominin genel durumu. 1977-1983. 1978'de patlayan kriz ve onu izleyen istikrar programı süresince ekonomi ciddi bir durgunluk ve işsizlikle birlikte kargaşa da yaşadı. Dış dünyadan yansıyan etkiler olumsuzlaşırken içeride bir yandan serbestleşmeye uyum sağlama sorunları, diğer yandan her gün değişen idari kararlar zaten kargaşa yaratmaya yetiyordu. Ama bir de bunlara her gün değişen faiz hatları, döviz fiyatları, göreli fiyatları ekleyince tam bunalım ortamı yaşanıyordu. Askeri rejimden kaynaklanan bunaltıcı siyasal ortama, ekonomiye ilişkin kargaşa ve artan işsizlik, iflaslar ekleyince ortam iyice bunaltıcı olmaktaydı. İstikrar programı ile birlikte girilen bu ortam, önceki kriz yıllarından 1978-79 pek de farklı değildi. Alt başlık 1. Kesimsel gayri safi milli hasıla ile fiyat artışı ve işsizlik. 1977-1983 arasında yılda ortalama %2,5 olan gayri safi milli hasıla artışı 1980-1983 ortalamasına göre yılda ortalama %2,7 kadar oldu. Nüfus artışının henüz yılda %2,2 civarında seyrettiği bu yıllarda kişi başına ortalama gelirde neredeyse artış yok gibiydi. Bununla birlikte istikrar programı kendi öncelikli hedeflerinin gerçekleşmesinde göreli başarılı oldu. Tablo 1. Gayri safi milli hasıla ve TEFE yıllık artış hızı yüzde olarak 1977-1983 yılları arası. 1977 yılı gayri safi milli hasıla %3,9, TEFE %24,4. 1978 gayri safi milli hasıla %2,9, TEFE %52,6. 1979 gayri safi milli hasıla -0,4, TEFE -83,9. 1980 yılı gayri safi milli hasıla -1,1, TEFE %7,2. 1981 gayri safi milli hasıla -4,1, TEFE -36,8. 1982 yılı gayri safi milli hasıla -4,6, TEFE -25,2. 1983 yılı gayri safi milli hasıla -3,2, TEFE -30,5. 1977-83 ortalaması gayri safi milli hasıla %2,5. 1980-1983 ortalaması gayri safi milli hasıla %2,7. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı. Getirilen politikalar bütün kesimleri aynı ölçüde etkilemediği gibi dünya ekonomisinden yansıyan olumsuzlukların etkileri de artık daha şiddetliydi. İyi bir. Serbestleşme ve ihracata yönelme politikasından en olumlu yönde etkilenen kesim sanayi oldu. Kriz yıllarında ciddi üretim düşüşleri yaşayan bu kesim, gerek reel devalüasyonlar, gerek sanayi mamülü ihracatı için kamunun verdiği mali destekler, gerekse var olan büyük özel sanayide %50'ye varan atıl kapasiteler sayesinde 1980-1983 döneminde yılda ortalama %4,7 gibi kriz dönemindeki gerilemenin çok üstünde bir büyüme hızına ulaştı. Tablo 2. Üretim kesimlerinin katma değeri yıllık artış hızı yüzde olarak. 1977 tarım -1,2, sanayi -7,0, inşaat -5,6, hizmetler -9,7. 1978 yılı tarım -2,8, sanayi -3,4, inşaat -4,2, hizmetler -3,8. 1979 yılı tarım -2,8, sanayi -4,7, inşaat -4,2, hizmetler -0,4. 1980 yılı tarım -1,7, sanayi -2,9, inşaat -0,8, hizmetler -0,1. 1981 tarım -0,4, sanayi -9,1, inşaat -0,4, hizmetler -1,8. 1982 tarım -6,2, sanayi -6,3, inşaat -0,5, hizmetler -3,5. 1983 tarım -0,2, sanayi -6,4, İnşaat 0.5, hizmetler 3.5. 1977-1983 ortalaması. Tarım 1.7, sanayi 3.8, inşaat 2.3, hizmetler 2.7. 1980-1983 ortalaması. Tarım 1.85, sanayi 4.7, inşaat 0.6, hizmetler 2.3. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı. Ayrıca tarımda dış ticaret hatleri çöküşü yaşanırken sanayi ihraç malları bundan göreli daha az etkileniyordu. Reel ücretlerse artan işsizlik baskısıyla 1978 sonrası ciddi düşüşler yaşıyordu. Kesimin girdileri olan tarımsal kökenli ham madde fiyatlarındaki çöküş buna eklendiğinde sanayi kesiminin olumsuzlaşan ortamdan göreli yararlanması olağandı. Ancak daralan iç talep ve artan reel faizler tabii özellikle borçlu firmaları çok sarsmış, iflaslara yol açmıştı. İşsizlik oranındaki sürekli artışa karşılık sanayideki büyüme, verim artışı yoluyla emek tasarrufu yapıldığına bir göstergeydi. İ2. Krizden sonraki durgunluktan en şiddetli etkilenenler arasında başta inşaat kesimi geldi. Kriz içinde yılda ortalama %4.5 kadar büyürken durgunlukta büyümesi %1'e dahi varamadı. Reel faizlerdeki fırlama kadar talep gerilemesi bunun nedeniydi. Kesimsel duraklama işsizliği tırmandırırken 1982-1983'te yaşanan para krizini de tetikleyen başlıca nedenlerden biri oldu. Hem kriz hem durgunluk yıllarında sürekli olumsuz etkilenen kesimse tarım oldu. Milyonlarca süt hayvanının kesime yollanması hayvancılığı uzun dönemli bir durgunluğa götürürken tarımda büyüme hem gayri safi milli hasıla artışının hem nüfus artışının gerisinde kaldı. Dış ticaret hatleri çökerken bunun iç ticaret hatlerindeki çöküşe yansıması, devlet desteklerinin sınırlanması, kit ürün alımlarında ödemelerin reel ürün fiyatlarını aşındırmak için gecikmeli yapılması tarımdaki durgunlaşmanın temel nedeniydi. 1977-1983 döneminde tarımda yıllık büyüme ancak %1.7 kadardı. İ3. İstikrar programının bir diğer başarısızlığı faiz hatlarının serbest bırakılmasıyla ortaya çıktı. Bunu hemen izleyerek kriz yıllarının yüksek negatif reel faizleri. Tablo 3. 1981'den itibaren bankalar ve bankerler arasında patlayan faiz rekabetiyle tırmanmaya geçti. Tablo 3. Reel faizler, reel efektif TL kuru, iç kaynak dengesi bölü gayri safi milli hasıla ve bütçe açığı bölü gayri safi milli hasıla oranı. 1978-1987 yılları. 1. Reel faiz hattı. 1978-80 arasında eksi %15.4. 1981-83 arasında %10.1. 2. Reel mevduat yıllık ortalama artış hızı. 1978-80 eksi %53.9. 1981-83 %14.5. 1984-87 %8.4. Reel kredi yıllık ortalama artış hızı. 1978-80 eksi %40. 1981-83 %17. 1984-87 %20. 3. TL kuru. Nominal dolar kuru. TL. 1978-80 49.6. 1981-83 196.2. 1984-87 588.7. Tartılı reel efektif kur endeksi. 1978-80 126. 1981-83 87.8. 1984-87 67.4. 4. İç kaynak dengesi. Yüzde olarak. Tasarruf bölü gayri safi milli hasıla. 1978-80 16.2. 1981-83 17.3. 1984-87 20.4. Yatırım bölü gayri safi milli hasıla. 1978-80 %21.1. 1981-83 18.8. 1984-87 21.3. Açık eksi %4.9 1970-80 yılları için. 1981-83 yılları için eksi %1.5. 1984-87 yılları için eksi %0.9. 5. Konsolide bütçe açığı bölü gayri safi milli hasıla. 1978-80 eksi %3.2. 1981-83 eksi %2.1. 1984-87 eksi %4.1. Durgunluktan etkilenenlerin başında gelen inşaat kesimindeki küçük girişimciler, artan faizlere rağmen ayakta kalma umuduyla yeni türeyen bankerlerden borç almaya soyundular. Tasarrufçularsa bundan yararlanmak için varlıklarını bu yoldan değerlendirmeye geçtiler. Bankalarda da aynı oyun sürüyordu. Mevduatta %14.5, kredilerde %17'ye fırlayan reel faizler aslında banker kesimindekinin çok altında kalmaktaydı. Yine de kriz yıllarında yüksek negatif düzeyde seyreden reel tasarruf mevduatı artışının pozitif düzeye çekmeye yetmişti. Bu faiz yarışının sonucunda ciddi bir para krizi yaşandı. Bankerlerden çok yüksek faizlerle borçlanan küçük girişimciler, talep daralmasının etkisiyle karlarının yok olması karşısında aldıkları krediyi geriye ödeyemiyorlardı. 1982 başından önce küçük bankerlerin iflasıyla başlayan finansal çöküş, büyük bankerlerin Castelli, Meban gibi de kervana katılmasıyla sürdü. Bunları Hisarbank, Odibank, İstanbul Bankası, İşçi Kredi Bankası, Bağbank gibi bir dizi küçük boylu banka izledi. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta yüksek faizden yararlanmak için varını yoğunu satıp bankerlere yatıran binlerce kişi varlıklarının yok olduğuna tanık oldular. İvedilikle ve öncelikle faiz hatlarında başlatılan serbestleşme yaşanan finansal çöküşle sona erdirildi. İ4. Kriz yıllarında hızla artışa geçen fiyatlar, TEFE, 1980'deki hızlı kur ayarlamalarına iç fiyatlardaki ayarlamalar eklenince %100'ü aştı. Ancak izleyen 2 yıl düşmeyi sürdürdü. 1983'ün sonuna gelindiğinde %30.6'ya gerilemişti. İstikrar programının iki başarı alanından biri de, diğeri sanayi üretiminin artışı ve ihracata yönlendirilmesi, fiyat artış hızında giderek yavaşlama olarak ortaya çıktı. Bunun gerisinde başta kamu harcamaları, iç harcamaların şiddetle kızılması yatıyordu. Ancak bu iniş trendi geçici oldu. 1984 sonrasında bozulan makro dengeler tekrar fiyat artışını hızlandırdı. İ5. Yaşanan sürecin dikkat çeken bir diğer öğesi işsizlik oranındaki sürekli artış oldu. Hem de reel ücretlerin şiddetle düşmesine, sıkı yönetimin iznine bağlanan işçi çıkartmalarına, sanayideki göreli hızlı büyümeye rağmen. Tablo 4. 1978 krizinde işsizlik oranı yüzde olarak ve reel günlük ücretler endeksi 1980 eşittir 100 alınarak. 1978 yılı nüfus fazlası %8.1. Günlük ücret endeks 1980 eşittir 100. 1979 yılı nüfus fazlası %9.4. Günlük ücret belirtilmemiş. 1980 nüfus fazlası %10.7, günlük ücret eksi 100.0. 1981, nüfus fazlası 11.2, günlük ücret 73.6. 1982, nüfus fazlası 11.8, günlük ücret 73.9. 1983, nüfus fazlası %12.4, günlük ücret 88.3. 1984, nüfus fazlası %12.4, günlük ücret 79.2. 1985, nüfus fazlası %13.1, günlük ücret 70.3. A. Nüfus fazlası tarımdaki gizli işsizleri içermez. B. Günlük gayri safi bireysel üretim günlük kişi başına gayri safi milli hasılaya bölünmesiyle bulunmuştur. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü ve TÜSİAD. Tarımdaki gizli işsizler hariç, 1978'de %8,1 olan işsizlik oranı 1983'te %12,4'e, 1985'te %13,1'e çıktı. Durgunluk ve iç dış ticaret hatlarındaki kötüleşmeden en fazla etkilenen kesim olan tarımdaki gizli işsizler de içerilirse bu oran sırasıyla %12,5 ve %16,7'ye varıyordu. 1929 ve 1958 krizleriyle bu krizin arasındaki en büyük fark bu noktada yatıyordu. Sanayileşen ve kentleşen Türkiye, ileriki yıllarda da çözülemeyen bir sorunla, artan işsizlikle karşılaşıyordu. Hem de reel ücretler düşerken işsizlik artıyordu. Bu durum İstiklal Programı'nın dayandığı kuramı da yanlışlıyordu. Alt başlık 2. Ekonomide gidişatı etkileyen öğeler 1980-1983. Yukarıda değinilen kesimsel ve toplam gayri safi milli hasıladaki yavaşlamayı belirleyen başlıca öğeler dış ticaret hatlarındaki kötüleşme, dış borç ödemelerindeki ağırlaşma, para arzı kısılırken reel faiz hatlarındaki ve reel devalüasyondaki artıştı. Bu öğelerin yol açtığı çok şiddetli talep daralmasına, işsizlik ve düşen reel ücretler ile düşen reel tarım geliri eşlik etti. İyi bir 1980 başından itibaren diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de dış ticaret hatları şiddetle kötüleştiren öğeler ortaya çıkmıştı. 1973 eşit 100 temeline göre 1979'da 73,7 olan dış ticaret hatları endeksi 1983'te 48,6'ya düşmüştü. Bu 1978'de ortalama 1 birim ihraç malıyla 1 birim ithal malı alınırken 1983'te 2 birimden fazla ihraç malıyla 1 birim ithal malı alınması demekti. Oysa ihracata dönük büyüyen üst orta gelirli sınai mamul ihracatçısı ülkelerde bu şiddette bir düşüş yoktu. Dünya Bankası verilerine göre 1980 eşit 100 kabul edilirse bunlar için endeks 1982'de sadece 97'ye inmişti. Alt orta gelirli ülkeler ise Türkiye'ye benzer durumdaydı. Sürdürülen reel devalüasyonlar, ihracata verilen mali destekler, dünyadaki petrol dışı ham madde fiyatlarındaki çöküşe eklenince dış ticaret hatlarında 1929 bunalımına benzer bir çöküş ortaya çıkmıştı. Batıdaki pazarların daralması ve yeni korumacılık yöntemleriyle bu pazarların donatılması daha düşük fiyatta daha fazla mal satmayı dahi iyice güçleştirmişti. Dış ticaret hatlarındaki bu şiddetli aleyhe gidiş, ithalat bölü gayri safi milli hasıla oranı büyüdükçe ülkenin artan biçimde dışarıya reel gelir transfer etmesi demekti. Bakınız ek 1. Ek 1. Dış ticaret hatları gerilemesinden ötürü gayri safi milli hasılada kayıplar. 1930'lu ve 1980'li yıllar için bir karşılaştırma. Türkiye ekonomisinin dış ticaret hatları gerilemesinden ötürü en şiddetli kayıplar yaşadığı iki krizden biri 1929, diğeri 1978 krizidir. 1929 krizinde dış ticaret hatları en şiddetli 1929-1933 yıllarında, 1978 krizinde ise 1980-83 yıllarında gerileme yaşamıştır. Her ikisinde de değişimdeki ortalama yıllık gerileme %10'u kadardır. Kayıpların kötüleşerek gitmesi birincide 5, ikincide 4 yıl sürmüştür. Bu iki dönem arasında kayıplara tepki açısından önemli farklar bulunmaktadır. Birincide ithalatın gayri safi milli hasılaya oranı kısıtlama yoluyla giderek düşürülmüştür. Buna karşılık 1978 krizinde serbestleşme politikaları IMF İstikrar Programı'nın bir parçası olduğu için ithalat gayri safi milli hasıla oranı 1980 sonrası giderek yükselmiştir. Gayri safi milli hasılada kayıp dış ticaret hatlarındaki değişime veri ise ithalat bölü gayri safi milli hasıla oranı yükseldikçe buna bağlı olarak artar. Nitekim 1929 krizini izleyen yıllarda dış ticaret hatlarındaki gerilemeden ötürü Türkiye gayri safi milli hasıladan yılda ortalama %0,8 oranında yani %1'in altında her yıl kayba uğrarken 1978 krizini izleyen 2. petrol krizi ve istikrar programı yıllarında bunun oranı yılda ortalama %1,7'ye yükselmiştir. Yani her yıl %1'e yakın gayri safi milli hasıladan daha fazla kayıp vardır. Tablo 11. Dış ticaret hatlarında kayıplar, 1929 ve 1978 krizi karşılaştırması, gayri safi milli hasılanın oranı olarak yüzde. 1929, ithalat bölü gayri safi milli hasıla, %13.3. Dış ticaret hatlarındaki değişim, %-4.5. Gayri safi milli hasılada kayıp, %-0.6. 1930, İthalat bölü gayri safi milli hasıla %9.7. Dış ticaret hatlarındaki değişim -%16.7. Gayri safi milli hasılada kayıp -%1.6. 1932 yılı. İthalat bölü gayri safi milli hasıla %6.7. Dış ticaret hatlarındaki değişim -20%. Gayri safi milli hasılada kayıp -1.3. 1933 yılı. İthalat bölü gayri safi milli hasıla %6.4. Dış ticaret hatlarındaki değişim -12%. Gayri safi milli hasılada kayıp -0.8. Yıllık ortalama. İthalat bölü gayri safi milli hasıla %7.2. Dış ticaret hatlarındaki değişim -10.6. Gayri safi milli hasıladaki kayıp -0.8. 1980-1983 yılları için. 1980, İthalat bölü gayri safi milli hasıla %14.2. Dış ticaret hatlarında değişim -23.2. Gayri safi milli hasılada kayıp -3.3. 1981, İthalat bölü gayri safi milli hasıla %18.5. Dış ticaret hatlarındaki değişim -1.3. Gayri safi milli hasılada kayıp -0.2. 1982 yılı. İthalat bölü gayri safi milli hasıla %17. Dış ticaret hatlarında değişim -6.1. Gayri safi milli hasılada kayıp -1.0. 1983 yılı. İthalat bölü gayri safi milli hasıla %18.5. Dış ticaret hatlarında değişim -2.0. Gayri safi milli hasılada kayıp -0.4. Yıllık ortalama. İthalat bölü gayri safi milli hasıla %17.1. Dış ticaret hatlarındaki değişim -10.0. Gayri safi milli hasılada kayıp -1.7. Not: tabloların son sütunundaki rakamların öndeki eksi işaretlerinin parantez içine alınmasının nedeni, sütun başlığındaki gayri safi milli hasılada kayıp tanımının anlam karışıklığı yaratmaması içindir. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü. Serbestleşme sürecinin getirdiği ihracata dönük büyüme modeli ise yaşanan bu gerçekle çelişmekteydi. Çünkü ithalat bölü gayri safi milli hasıla oranı artışı gelir kaybını da büyütmekteydi. İ2. Dolar ve diğer paralar arasındaki parite 1980 başından itibaren 1970'lerdeki eğilimin tersi yönde değişirken, dünyada reel faiz hatları artışının dış borç ödemeleri üzerindeki etkisine gelince 1970'li yıllardan kalan DCM borçları değişken faizliydi ve Batı Alman markı ile İsviçre frangı üzerindendi. Bu paraların dolar karşısında değer yitirmesi ödemelerde dolar üzerinden hafifletici bir etken oldu. Ancak faiz hatlarındaki artış hem yeni krediler hem eski dalgalı faizli kredilerde Türkiye'yi ağır yük altına soktu. Ayrıca garantisiz ticari borçlarda dövizle ödemeyi seçen alacaklara ödeme taahhüdü dolar üzerindendi ve bu da yükü ağırlaştıran bir etkendi. Bir yandan döviz gelirinin, başta işçi gelirleri, büyük bölümünün dolar karşısında değer yitiren Batı Avrupa paraları üzerinden olması, bir yandan dünya faiz hatlarındaki olağanüstü ağırlaşma, bir yandan 1978, 1979 ve 1980'deki borç ertelemeleri borç yükünü olağanüstü bir görünüme soktu. Tablo 6 ve tablo 7.